Ayrım 10.
B. Tıbbi bakım. Standart kurallarda devletler engelliler için etkin bir tıbbi bakım koşulunu güvence altına almalıdır denilmekte. Koruyucu önlemler, erken teşhis, tıbbi bakımda eşitlik, sağlık personelinin engelli konusunda eğitimi, düzenli tedavi ve ilaçların sürekli sağlanması konularında yönlendirici kararlar yer almaktadır. 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun birinci maddesi, insan sağlığına zarar veren etmenlerle mücadele etmeyi ve bireyin sağlık ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesinde ilgili tıbbi ve sosyal tedbirlerin alınmasını devlete görev olarak vermiştir. 224 sayılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki kanunda, insan sağlığına zarar veren faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların rehabilite edilmesi, işe alıştırılması, rehabilitasyon, için yapılan tıbbi faaliyetleri halk sağlığı hizmetleri olarak tanımlamış ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi şartını getirmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. ve 9. maddeleriyle 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 2, 13 ve 43. maddeleri hükümlerine dayanılarak 10 Haziran 1998 tarihinde çıkarılan ve 23368 sayılı Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği, birey dünyaya gelmeden önce genetik hastalıkların tanısına ve dolayısıyla tedavisine imkan sağlamak üzere genetik hastalıkların prenatal ve postnatal tanısı için açılacak genetik tanı merkezlerinin anne ve çocuk sağlığı açısından sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi, denetlenmesi ve uymakla zorunlu olunan usul ve esasları içermektedir. Ülkemizde engellilerin tıbbi hizmetlerini yürütme yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı'nın çalışma alanı içinde görülmektedir. Engelliliğin önlenmesinde Sağlık Bakanlığı ana ve çocuk sağlığı hizmetlerine ağırlık vermiş bulunmaktadır. Ana ve çocuğun sağlığını korumak için planlı ve programlı çalışmalar düzenlemek, gerek doğum öncesi, gerek doğumdan sonra izlenmelerini sağlamak ve doğum olayının sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi konusu üzerinde öncelikle durulmaktadır. Ayrıca beslenme, çevre sağlığı, akıl-ruh sağlığı ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili eğitim programlarında sağlıklı çocukların dünyaya gelmesi ve doğumdan sonra da sağlıklı bir gelişim izlemeleri konularının işlenmesi ve yürütülen aşı kampanyalarıyla önleme çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu koruyucu önlemlere karşın yetersiz doğan çocuklar için tedavi hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak 7 Mayıs 1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının K bendinden sonra özürlü çocuk doğumlarının önlenmesi için gebelik öncesi ve gebelik döneminde tıbbi ve eğitsel çalışmalar yapılır. Yeni doğan bebeklerin metabolizma hastalıkları için gerekli olan testlerden geçirilerek risk taşıyanların belirlenmesine ilişkin tedbirler alınır bendi eklenmiştir. Bunun dışında mevcut yasalarda koruyucu önlemler, erken teşhis, tıbbi bakımda eşitlik gibi hükümler bulunmamakta, tedavi ve ilaçların sürekli sağlanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Bağkur Kanunu'na göre belirli oranlarda karşılanabilmektedir. Engellilere yönelik sağlık hizmetlerinde engelliliği önleyici ve rehabilite edici çalışmalar önemini korumaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde yapmakta olduğu çalışmalar şunlardır. Yeni doğan bebeklerin fenilketonuri taramaları yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada tüm yeni doğanları içeren tarama programı 1987'de başlatılmış, 1993 yılında tüm ülkeye yaygınlaştırılmıştır. 1993 yılında %10 olan kan alma oranı 1998 yılında %53'e ulaşmıştır. Hedef tüm yeni doğanlardan fenilketonuri taraması için kan alınmasıdır. Bu genel müdürlük tarafından yürütülen bir diğer çalışmada iyot yetersizliği hastalıklarının önlenmesi ve tuzun iyotlanması programı 1994 yılında başlatılmış, 9 Temmuz 1998'de Tarım Bakanlığı işbirliğiyle sofra tuzunun iyotlanmasını zorunlu hale getiren Gıda Kodeksi resmi gazetede yayımlanmıştır. Bu konuda personel ve halk eğitimleri etkinlikleri sürdürülmektedir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce ilköğretim yaşındaki çocuklarımızın sağlıklı olarak eksiksiz bir eğitim almalarını sağlamak için kendilerinden kaynaklanan ve tedavi edilebilecek olan göz hastalıklarının tespit edilmesi, daha sonra da bu göz hastalıklarının tedavilerinin sağlanması için gerekli olan çalışmaların yapılması amacıyla Ankara ve İstanbul'da eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin göz taramasından geçirilmesi projesi hazırlanmıştır. İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin göz taramasından geçirilerek görme kusuru olanların, az görenlerin ve ileri derecede görme sorunu olanların teşhisi ve tedavilerinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan projenin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülmesini öngören protokol metni halen Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır. Kazalarda, doğal afetlerde veya acil durumlarda meydana gelen engellilikleri en aza indirebilmek için Ankara, İstanbul ve İzmir'de Acil Hizmetler Şubesi kurulmuştur. Bu hizmetlerin büyük kentlerden başlayarak birçok ile yayılması hedeflenmektedir. Aşıyla önlenebilir engellilikleri ortadan kaldırmak amacıyla 1995 yılında 0-5 yaş arası çocuklar için Ulusal Aşı Günleri genişletilmiş, bağışıklama programı çerçevesinde birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlarca uygulanmıştır. Neonatal tetanoz eliminasyonu 1994 yılında, polio eradikasyonu programı da 1995 yılında başlatılmış ve halen devam etmektedir. Özellikle uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı sonucu ortaya çıkan engellilikleri önleyebilmek amacıyla gençlere, hamilelere ve toplumun diğer kesimlerine yönelik eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Akraba evliliklerinin genetik hastalıkların görülme sıklığını artıracağı nedeniyle akraba evliliği yapacak kişilere danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Akraba evliliklerinin sık görüldüğü bazı hastalıklar açısından riskli bölgelerin bulunduğu ülkemizde genetik hastalıklardan korunma ve hizmet sunumunu içeren bir program başlatılmıştır. Ölü doğum, doğduktan sonra ölüm veya fiziksel engellilikle sonuçlanan nöral tüp defeklerinin embriyoda oluşmadan önlenmesi için koruyucu tedbir olarak konsepsiyondan 3 ay önce ve sonraki 3 aylık dönemde folik asit alımının sağlanması için çalışmalar sürdürülmekte, folik asit kullanımı özendirilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nca ekonomik yönden güçsüz gebelere demir eksikliğinin önlenebilmesi için gebeliğin 4. ayından itibaren ücretsiz demir preparatı verilmektedir. Genetik hastalıkların prenatal, postnatal tanısına imkan veren Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği'nin 1998 yılında resmi gazetede yayımlanmasıyla bu konuda standartlar oluşturulması anlamında önemli bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca 1999 yılında genetik hastalıklardan korunma programı uygulanmaya başlanmıştır. 1995 yılında 5 pilot bölgede evlilik öncesi anne ve babaların risk faktörleri konusunda bilgilendirilmesi ve genetik danışmanlık hizmetlerini içeren aile hekimliği uygulaması yapılmıştır. Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmasında 33.162.802 kişi bilgilendirilmiştir. Ruhsal bozuklukları önleyebilmek amacıyla temel sağlık hizmetleri yoluyla çocuğun psikososyal gelişiminin desteklenmesi projesi yürütülmektedir. Bu projeyle pilot 9 ilde Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Manisa, Malatya, Tekirdağ ve Trabzon, gebelikten itibaren annenin ruh sağlığı ve çocuğun doğumundan itibaren 6 yaşına kadar çocuk ruh sağlığı ele alınmakta ve bu çalışmalar sağlık ocaklarında görev yapmakta olan ebe ve hemşireler vasıtasıyla yürütülmektedir. Diş çürükleri, diş et hastalıkları, diş deformasyonları engelli bireylerin önemli sorunlarındandır. Bu sorunu çözümlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı 75. yıl Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin içinde engellilere yönelik Özürlüler Kliniği Kasım 1998'de faaliyete geçmiştir. C. Rehabilitasyon. Engellilerin kendi kendine yeterlik ve fonksiyonelliğini maksimum düzeye çıkarmak ve bu durumda kalmalarını sağlamak için devletlerin rehabilitasyon hizmetlerini şart koşmaları kural olarak yer almakta, ulusal düzeyde geliştirilecek rehabilitasyon hizmetlerinin tam katılım ve eşitlik ilkesine dayanması ve bireysel gereksinimlerini gidermeye yönelik olmasının gereği belirtilmektedir. 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen 2. maddesinin F bendi, sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak hükmünü içermektedir. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 9. maddesinin B bendinde, kurumun görevi öncelikle korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, sakat ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek olarak belirtilmiştir. Bu kanuna dayalı olarak 13-2998 tarihi ve 19.724 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri'nin 6-2994 tarihi ve 21.841 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyon Merkezleri'nin kuruluş ve işleyiş esasları belirlenmiştir. Ülkemizde engellilere yönelik tıbbi rehabilitasyon hizmetlerini yürütme yükümlülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre Sağlık Bakanlığı'nın çalışma alanına girmektedir. Rehabilitasyon hizmetleri rehabilitasyon kurumlarında sağlandığı gibi üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde de yapılmaktadır. Bugün ülkemizde askeri hastaneler de dahil olmak üzere 1179 hastane ve bu hastanelerde 165.187 hasta yatağı bulunmaktadır. Mevcut hastanelerin 726'sı ve hasta yataklarının da 82.332'si %49.8 Sağlık Bakanlığı'na aittir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine ait hasta yataklarının toplam hasta yatağı içinde 1955 %0.7, yatak ile toplam kurum sayısı içinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yeri 8 %0.7 kurum ile yer almıştır. Bu sayılara genel hastanelerdeki hasta yatakları da ilave edildiğinde toplam hasta yatağı içinde 4516 %2.8 yatağı vardır. Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programında fizik tedavi merkezlerinin Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya ve Niğde'de yapılanması 1998 yılı itibariyle yer almaktadır. Genel rehabilitasyon merkezleri tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki hizmetler vermektedir. Sağlık Bakanlığı'na bağlı rehabilitasyon hizmeti veren kuruluşlar Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Bursa, Trabzon, Afyon, Kahramanmaraş, Kastamonu ve Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri olup toplam yatak kapasiteleri 1320'dir. Kütahya SSK Emet'te ve Yoncalı'da olmak üzere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi de bulunmaktadır. Bu merkezlerde toplam 1520 yatak sayısından 1376'sının kullanılabilir olduğu yetkililer tarafından bildirilmekte ve ülkemizde yaklaşık 7 milyon engelli olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sayının ne kadar yetersiz olduğu çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu kapasitenin de reel bir kapasite olmadığı unutulmamalıdır. Engelliler bu merkezlerden tıbbi rehabilitasyon hizmeti almak için 6 ay sırada beklemek zorundadır. Ayrıca ruh sağlığı alanında rehabilitasyon hizmeti veren İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Elazığ, Samsun, Adana ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri bulunmaktadır. Engellilere rehabilitasyon hizmeti veren sağlık, insan gücüyle ilgili nitelik ve nicelik problemleri devam etmektedir. Türkiye'de rasyonel bir sağlık insan gücü planlaması yoktur. Sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatın yetersizliği, görev analizlerinin olmaması, birçok meslekteki sayısal yetersizlik, rehabilitasyon hizmetinin sunulmasında bir takım sorunlara yol açmaktadır. Sağlık insan gücündeki sorunların yanı sıra rehabilitasyon merkezlerindeki araç, gereç ve fiziki yapının da teknolojik gelişimlere yeterince uygun olmadığı, sayıca bu merkezlerin yetersiz olduğu belirtilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca oluşturulan engelliler için ülke raporunda ve eylem planlarında tıbbi ve mesleki rehabilitasyonun koordinasyonu ve yaygınlaştırılması doğrultusunda hedefler ve öneriler yer almıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na SEHAÇEK, bağlı 1998 yılı itibariyle 43 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 5087 engelli çocuk rehabilitasyon hizmetinden yararlanmaktadır. 18 yatılı merkezde mesleki ve tarımsal rehabilitasyon çalışmaları yapılmakta olup bağımsız yaşam üniteleri kurulmuştur. SEHAÇEK, korunmaya muhtaç çocuklara çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, evlat edindirme, kurum ve ailede bakım yoluyla yaşlılara huzur evleri, yaşlı danışma merkezleriyle engellilere de bakım ve rehabilitasyon merkezleri aracılığıyla hizmet sunmaktadır. SEHAÇEK'in teşkilat ve görevlerini belirleyen 02-5-1983 tarihli ve 2828 sayılı yasa, kurumun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürütmesini öngörmekteyken, 1989 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesi dışında tutularak Başbakanlığa bağlı Devlet Bakanlığı kapsamında hizmet sunması öngörülmüştür. Engellilerin mesleki rehabilitasyonlarından doğrudan sorumlu olan devlet kuruluşu İş ve İşçi Bulma Kurumu'dur. Kurum iş için başvuruda bulunan herhangi bir mesleği olmayan engelliye yapabilecekleri işleri de göz önünde bulundurarak mesleki eğitim kursları düzenlemektedir. Bu kurslar genelde el becerilerine ve engellinin kendi işini kurmasına yönelik olmaktadır. İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından düzenlenen kurslar örgü, makine işçiliği, makrome işçiliği, saya dik işçiliği, ayakkabı demirciliği, trikotaj işçiliği, bilgisayar kullanımı, el sanatları, çiçek yapımı vesaire, çorap örücülüğü, biçki dikiş, seramik süsleyiciliği, halı dokuma işçiliği, ciltçilik ve benzeridir. İş ve İşi Bulma Kurumu'nda 1978-1994 yılları arasında mesleği olmayan engellilere yönelik 222 kursta toplam 3344 engelliye mesleki eğitim verilmiştir. 1991 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu çerçevesinde yapılan proje ile daha sonra da İşçi Bulma Kurumu ile birlikte gerçekleştirilen protokol gereği mesleki rehabilitasyon çalışmaları, engellilerin değerlendirmeleri, iş analizleri ve tedavi aşamalarından oluşan 6 aylık kurslar halinde 13 dönemdir devam eden kurslar düzenlenmektedir. 3-9-1999. Değerlendirme kapsamında konfeksiyon, trikotaj, gümüş işlemeciliği, seramik ve dekoratif el sanatları bölümlerinin iş analizleri de dahil olmak üzere engelliye uygun kurs seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Tedavi kapsamında ise fizyoterapi ve rehabilitasyon programları uygulanmakta, kendine yardım araçları ve ergonomik düzenlemeler ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden doğrudan sorumlu olan kurum İş ve İşçi Bulma Kurumu olmakla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Çalışmaları çerçevesinde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri işbirliğiyle mesleki eğitim verilmektedir. Ayrıca SEHAÇEK Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde koruma altında bulunan engellilere mesleki rehabilitasyon hizmeti de vermektedir. Bunun yanı sıra engellilere hizmet veren çeşitli vakıf ve dernekler de engellilere mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitim hizmeti sunmaktadır. Danimarka, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %1.4, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.13, kişi başına ödenen miktar $3.800. Almanya, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %0.7, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.12, kişi başına ödenen miktar $7.400. Yunanistan, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %0.02, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.01, kişi başına ödenen miktar $7.100. Portekiz, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %0.1, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.03, kişi başına ödenen miktar $3.400. Türkiye, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %0.05, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.004, kişi başına ödenen miktar $250. İngiltere, engellilerin sivil aktif nüfusa katılma oranı %0.06, kamu harcamaları GSMH içinde toplam oranı %0.01, kişi başına ödenen miktar $3.000. Bazı AT ülkeleri ve Türkiye'de engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon harcamalarının dağılımı. Tabloda görüldüğü gibi Türkiye'de engellilere yönelik mesleki rehabilitasyon harcamaları çok düşük düzeydedir. Diğer ülkelere göre en alt sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde engellilerin temel eğitiminde var olan yetersizlikler mesleki eğitim alanında da görülmekte. İş ve işçi bulma kurumuna kayıtlı olan engellilerin %75'inin herhangi bir mesleği bulunmamaktadır. Ayrıca engelliler için düzenlenmekte olan mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları engellilerin ekonominin ihtiyaç duyduğu iş yeri şartlarına uyumlu ve üretken iş gücü talebine yanıt verebilecek nitelik ve yeterlilikte değildir. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16-8-1997 tarihinde müsteşarlık düzeyinde imzalanan görme engellilerin rehabilitasyonu ve eğitimi konusunda yapılacak işbirliği protokolünde 10 görme engelliler okulunda eğitim gören öğrenciler, eğitim görmek üzere başvuran öğrencilerin teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması öngörülmüştür. Bu kapsamda Ankara Numune Hastanesi'nin de katılımıyla şu ana kadar 10 görme engelliler okulunda bulunan öğrenciler göz taramasından geçirilmiştir. Ankara'daki tarama sonuçları doğrultusunda 2 adet az görenler sınıf oluşturulmuş ve bu sınıflarda çocukların durumlarına uygun eğitime başlanmıştır. Ayrıca bu okullardaki öğrencilerin takibi ve rehabilitasyonlarının sağlanması amacıyla Numune Hastanesi bünyesinde az görenler birimi kurulmuştur. D. Yardım servisleri. Standart kurallarda devletlerin günlük yaşamda kendi başlarına yaşayabilme kapasitelerini artırabilmeleri ve haklarını kullanabilmeleri için yardım cihazlarının sağlanmasının için alacak şekilde yardım servislerinin geliştirilmesini ve bu servislerin gereksinimlerinin karşılanmasını güvence altına almalarına kural olarak yer verilmektedir. Ayrıca özel yardım programlarının işlevsel olması, cihazların dayanıklılığı, dizaynı ve yaşa uygunluğunun göz önüne alınması, bu cihazların ücretsiz ya da çok az ücretle engellilere sağlanması konusunda tedbirler alınması, bu hizmetlerin çok ağır ve çok engelli bireyleri de kapsayacak biçimde planlanmasının gereği belirtilmektedir. Ülkemizde engellilere yukarıda belirtilen yardım hizmetlerini sağlayan yardım servisleri sınırlıdır. Mevcut olanların da donanımları yeterli değildir. Mevcut 506 sayılı SSK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddelerinde yardım cihazlarının ücretlerinin belli miktarda karşılanması sağlanmış, 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile de bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 209. maddesini bu madde gereğince sağlanacak yardımlardan, topluma uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır fıkrası eklenmiştir. Ayrıca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2. maddesine sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan engellilerin tedavi giderleriyle fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı kanun kapsamına alınmıştır. Yine aynı kanunun 5. maddesini engellilerin topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygun olarak teminini dikkate almak suretiyle engellilere yönelik destek programlarına ilişkin usul ve esaslar ayrı bir yönetmelikle tespit edilir fıkrası eklenmiştir. Ancak henüz yönetmelik çıkmamıştır. Ayrıca eğitim araçlarının sağlanması konusunda mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 32. maddesinin değişik B fıkrası, protez, araç ve gereçlerinin standartlara uygun olarak sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi sağlanır şeklinde değiştirilmiş, aynı kanunun ek 32. maddesinin 2. fıkrası da değiştirilerek engellilerin bu konuyla ilgili yasal sınırlılıkları giderilmeye çalışılmıştır. Bu madde gereğince verilecek protez, araç ve gereçlerin standartlara uygunluğunun dikkate alınarak türleri, süre ve şartlarıyla yapılacak ödeme miktarlarına ait esasların kurumca hazırlanacak yönetmelikle tespit edileceği belirtilmektedir. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu geçici 139. maddesine sağlanacak iyileştirme vasıtalarından toplumu uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır fıkrası eklenmiştir. 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Kanunu'nun değişik ek 18. maddesine de bunlardan toplumu uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araçların standartlara uygunluğu sağlanır fıkrası eklenmiştir. 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 8. maddesinin 14A bendinin 1. fıkrasına, fıkranın sonunda yer alan binek otomobilleri ibaresinden sonra gelmek üzere 3.4.1997 tarih ve 22.958 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan bir hüküm eklenmiştir. Bu hükme göre engellilerin yardımcı araçlarının yurda sokulmasındaki motor silindir hacmi ve yaş sınırlılıklarına çözüm getirilmiştir. Bu yasal düzenlemelerin yanı sıra çeşitli kuruluşlardan yardımcı cihazlar sağlanmaktadır. E. Ulaşılabilirlik. Birleşmiş Milletler'ce belirlenen standart kurallarda devletler toplumun her kesimine eşit fırsatlar verilmesi işlemi içerisinde ulaşılabilmenin baştan sona önemini kabul etmeli. Her türden engelliler için A. Fiziksel çevre koşullarını ulaşılabilirlik bakımından kolaylaştıracak etkinlik programları hazırlayıp sunmalı. B. Bilgi ve haberleşmede ulaşım olanaklarını sağlayacak önlemler alınmalıdır denilmektedir. Ülkemizde bina içi ve dışı düzenlemelerde, şehir içi ulaşımlarda, oyun alanları, parklar, hastanelere, eğlence yerleri gibi rekreasyon alanlarında engellilerin yaşamlarını zorlaştıran pek çok mimari engel mevcuttur. Bu engellerin aşılması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu'nca 1992-1995 yıllarında geniş bir çalışma başlatılmıştır. Resmi ve toplumsal binalara giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla düz rampaların yapılması ve bazı mimari önlemlerin alınması amacıyla standartlar oluşturma çalışması tamamlanmış ve yayımlanmıştır. Kaldırımlar, asansörler ve benzeri toplumsal yerlerin rahatça kullanılabilmesi için benzeri çalışmalar yapılmıştır. Görme engelliler için trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda özel sesli sinyalizasyon sistemi bazı yerel yönetimlerce gerçekleştirilmiştir. Ortopedik engelliler için üst geçitlerde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda yapılan bir çalışmada Ankara'nın 10 değişik semtinde çevresel mimari engellerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu semtlerde tekerlekli sandalye kullanan kişileri bağımlılığa iten faktörlerin çok fazla olduğu belirlenmiştir.